Amerika'nın sesinde HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'le birlikteyiz. Tüzel anımsanacağı üzere seçim hükümetine MEP'in kararı olarak HDP adına girmemişti. Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı teklifi geri çevirmişti seçim hükümetinde bakan olarak yer alma teklifini. Dün HDP'nin iki bakanı istifa ettiler. Ali Haydar Gonca ve Müslüm Doğan. Sayın Tüzel, dünkü istifalar sonrasında sizin aldığınız seçim hükümetine girmeme kararını şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, iki bakan arkadaşımız 26 gün sonra bu noktaya gelmiş oldular. Aslında bakıldığında o gün bizim gerekçelerimize benzer nedenlerle arkadaşlarımız hükümetten istifa ettiler. O zamanki açıklamamızda da belirttiğimiz gibi hem geçici hükümetin kuruluş süreci, oluşturulma sürecindeki antidemokratik uygulamalar, hem de bu sonuç itibariyle 12 Eylül anayasal düzenlemesi çerçevesinde mevcut hükümet programını yürütmeye dönük bir işlev göreceği için, yani hem ekonomik sosyal planda Türkiye halklarına saldırı, hem de yeniden Kürt sorununda ateşkesi bir kenara bırakıp bir savaş ortamını yürüten bir hükümet olması itibariyle Emek Partisi olarak biz bu hükümette görev almayı doğru bulmadık ve bir açıklamayla da bunu kamuoyuyla paylaştık. Arkadaşlarımız aslında 26 gün boyunca oradaki yani Türkiye'deki yürütülen egemen siyasetin uygulamalarına bir ölçüde sabır göstermiş oldular. Onlar HDP'nin kararı doğrultusunda hani bir oyları temsil etmek, bir anayasal hakkı kullanmak, olabiliyorsa işte savaşı önlemeye çalışmak, hükümetin kimi uygulamalarında bunu engelleyici bir işlev yerine getirmek niyetiyle hareket ettiler şüphesi, ama biz bunu çok önceden de gördük ve söyledik, böyle bir şey mümkün değil. Yani orada belki de CHP, diğer muhalefet partileriyle birlikte böyle bir işlev olsaydı belki bir ölçüde bu tartışılabilirdi, ama HDP'nin oradaki sadece 2 ya da 3 bakanının böyle bir rol oynaması zaten mümkün değildi. Politik olarak da doğru değildi. Çünkü bu bir aynı zamanda sanki bir şeyler yapılabileceğine dair halkta bir beklenti yaratmayı da bağrında taşıyor. Ama böyle bir beklenti doğru bir beklenti değil. Şimdi bütün bunlar varken öbür taraftan Cumhurbaşkanı bir taraftan, Başbakan bir taraftan, o günden bugüne, daha doğrusu 7 Haziran'dan bugüne HDP'nin seçim başarısını hazmedemeyen, AKP'nin tek başına hükümet olmamasında bütün bunun gerekçelerini HDP'de arayan, HDP'yi baraj altı bırakmak için çok açıkça halka hedef gösteren, işte terör uzantısı benzeri türlü her şeyle 6 milyon iradesini yok sayan, en son yerli milli istiyoruz deyip yani işte HDP'li vekilleri HDP'deki temsil edilen halk iradesini milli saymayan bir yaklaşım. Şimdi burada artık bu kabinede görev almak, kabinede hala bir şeyler yapabileceğini düşünmek aymazlık haline gelmiş olur. Dolayısıyla bir noktadan sonra arkadaşlarımız ve HDP yönetimi herhalde bunun doğru olmadığını görüp istifa ettiler. Tabii gecikmiş ama yerinde bir karar. Çünkü artık toplumsal muhalefet, demokrasi ve barış isteyen güçler, eşit haklar, özgürlük isteyenler artık bunun AKP yönetimiyle mümkün olmayacağını görüyorlar ve AKP ile birlikte hiçbir yerde aynı safta görünmeyi doğru bulmuyorlar. Dolayısıyla HDP bu toplumsal duyarlılığı ve beklentiyi de yanıtlayacak şekilde hareket etmiş oldu. Ne ki ama aradan zaman geçmiş oldu. Yine de bu tutum herhalde HDP'den beklentiler açısından, toplumsal muhalefet açısından bir takdir görecektir diye düşünüyorum.
Peki tam da bu noktada siz zaten seçim hükümetinde yer almayı da en başında benzer gerekçelerle rahatsızlık yaratacağını düşünerek reddetmiştiniz. Sizin geldiğiniz siyasi harekette bunu reddetmişti. Ama HDP'nin 1 Kasım seçim listesinde sizin yer almadığınızı hep beraber gördük. Listede yer almamanız çerçevesinde şöyle sorular tabii akla geliyor. Yani HDP içerisinde parti içi demokrasi anlamında bir kayıp değil mi bu? Yani ısrarla demokrasi talep eden bir partinin parti içi demokrasisi anlamında bir kayıp değil mi? Ve ikinci olarak da zaten henüz bir ay dolmadan aynı noktaya eğer gelinecekse size fatura kesilmiş olmadı mı?
Şimdi tabii bu listeler verildiğinde, yeni milletvekili listeleri verildiğinde benim adım olmayınca çokça kamuoyunda, basında da böyle bir bağlantı kuruldu. Yani bakanlığı reddettiği için HDP hukukuna ya da işte parti disiplinine uymadığı için bir daha aday gösterilmedi. Şimdi bu tabii eksik bir şey olur, yaklaşım olur, yanlış bir yaklaşım olur. Çünkü ben orada Emek Partisi'ni temsilen, kurulmuş bir ittifak üzerinden Emek Partisi'nin temsilcisi olarak bulunuyorum. Dolayısıyla HDP'nin gösterip göstermemesi, HDP listelerinde yer alıp almama, EMET'le, Emek Partisi'yle HDP arasındaki bir seçim ittifakı ya da bir ortak çalışmanın bir ürünü olarak olabilecek bir şey. Biz genel yönetim kurulumuz, Emek Partisi'nin genel yönetim kurulu bu dönemde HDP ile eğer ittifak sağlanabilirse bir aday gösterme yönünde kararı vardı. Dolayısıyla böyle bir son süreçte yapılan görüşmelerde geçen süreç içerisindeki tartışmalar, yaklaşım farklılıkları, benzer şeyler de gözetilerek bir ittifakın olamayacağı, ancak yani bu seçimlerde memleketin içinde bulunduğu durum, demokrasi barış mücadelesi açısından HDP'nin desteklenmesi, HDP için oy istenmesi, HDP'ye dönük bu şekilde bir ortak hareket kararı çıktı ve iki partinin ortak açıklaması oldu. O açıklamada belki de yer verilmedi ama bir ittifak kurulmadığı için zaten Emek Partisi'nin aday gösterme niyeti yoktu. Dolayısıyla benim ya da Emek Partisi'ni temsilen bir başka arkadaşın o listelerde görülmeyişi, yer verilmeyişi bu nedenle. Ama HDP de zaten herhalde bu yaşadıklarından çıkarttığı bir sonuç itibarıyla onların da zaten böyle bir niyeti olmadıklarını görüşmede, iki partinin yöneticilerinin bir araya geldiği görüşmede ifade ettiler. Ama bizim yer almayışımız çoklukla bu bakanlık reddi meselesiyle ilişkilendirildi. Böyle bir şey olsa bile, yani bu niyeti taşısa bile HDP yönetimi, asıl neden bu değil. Dediğim gibi bir ittifak kurulmayışı, esas böyle görmek gerekiyor. Ha, parti içi demokrasi, benzeri türde şeyler, tabii bunlar ayrıca tartışılabilir şeyler. Çoklukla işte iki bakanın istifasından sonra hani bizim kararımız benzeri bir karara bu noktada gelinmiş olması nedeniyle de benzer sorular oluyor. Yani haksızlık yapıldı yapılmadı gibisinden. Ha, bu mesele bir haksızlık meselesi olarak görünmemesi gerekiyor. Sonuç itibariyle politik kararlar. Emek Partisi'nin zaten o listelerde yer alıp almamasının çok o açıdan bir özelliği, özel bir önemi yok.
Peki Sayın Tüzel, siz Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ortamda barış süreci açısından umutlu musunuz? Sizce 1 Kasım seçimleri barış atmosferi içinde yapılabilecek mi? Böyle bir sürece gidilebilecek mi? Bugünlerde Kurban Bayramı vesilesiyle belki geçici olarak terör eylemlerine son verilmiş görünüyor. Ancak sonrasında devam edecek mi? Bu konudaki görüşleriniz neler acaba?
Tabii bu umudu taşımak zorundayız. Yani tek bir bile yanmaması, yani her kimliği, her ne kimliği taşıyor olursa olsun, tek bir insanın bile ölmemesi çok önemli. Dolayısıyla hem Türkiye'nin aydınları, hem biz Emek Partisi olarak barış bloğunu oluşturan güçler olarak hep bir an önce iki taraflı ateşkesin yapılması, silahların susması, bundan hep söz ettik, bu çağrıları bulunduk hem devlete hem PKK'ye, bu yönde çağrılarımız oldu. Ama bu çağrılara şu güne kadar bir olumlu yanıt verilmedi. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz, yani silahların susması kelimesini kabul etmiyorum, silahlar gömülmeli diyor, işte betona gömülmeli deyip İngiltere'yi, İran'ı örnek veriyor. Ama yani silahların gömülmesi için söylendiği anlamıyla, artık bunların devreden çıkması için devletin başka şeyler yapması da gerekiyor. Yani şimdi, yani bu devlet Kürt sorununun çözümünde silahları devre dışı bırakmak istiyorsa, öncelikle Kürt halkının bugün girmiş olduğu işte bu müzakere sürecini, barış talebini ve işte demokratikleşme yönündeki taleplerini karşılayacak bir düzenleme yapması lazım. İşte sürdürülen müzakerelerin yeniden başlaması gerekir. Yani PKK'nin silahsızlanmasını istemek ya da silahların betona gömülmesini istemek ancak bu şekilde mümkün. Ama buna niyeti olmadığı, Cumhurbaşkanı'nın, AKP yönetiminin zaten başından beri de böyle bir amaçla, hedefle hareket etmediği bugün çok iyi anlaşılıyor. Çünkü yani 7 Haziran seçimlerinden sonraki ortaya çıkan tabloda eğer bu niyet taşınsaydı yine yapılabilecek şeyler vardı. Ama çok açık bir şekilde ülkeyi yeniden savaş koşullarında bir seçime götürerek HDP'yi ve demokrasi güçlerini burada zayıflatılmak istendi. Bu politikanın mimarı bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. AKP'yi de, Bakanlar Kurulu'nu da, AKP'nin yeni yönetiminde, milletvekili listelerinde hepsini belirleyen ve kendi amaçlarına, hedeflerine bir ölçüde uyarlayan Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bu başkanlık sisteminde ısrar ettiği sürece HDP'yi baraj altı bırakıp tek başına bir iktidarla fiili bir başkanlık sistemini kurmadığı sürece bu ülkede ne yazık ki bu çatışmalı ortamdan beslenecek görünüyorlar. Yani dediğim gibi umudumuzu korumak istiyoruz, barışı şiddetle arzuluyoruz. Ama görünen o ki bu bütün bir ülke, bütün bir halk savaşta teslim alınmak, ben olmazsam kaos olur, istikrarsızlık olur diyen, AKP'yi adeta halka dayatan bir siyaset tarzı var. 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım seçimlerinin yapılmasının yegane nedeni de bu. Yani koalisyon kurulmayışı, ana muhalefet liderine görev verilmeyişi, öbür taraftan işte geçici hükümetin dahi antidemokratik bir şekilde oluşturulması, işte bize teklif edilen bakanlıkların oluşturulma süreci, benzeri şeyler bakıldığında yani AKP kendisini topluma, halka dayattığı sürece ve savaşla ancak başarıyı elde edebileceği düşüncesini koruduğu sürece bu ülkede ne yazık ki huzur 1 Kasım'a kadar bir şey hali bulmak mümkün değil. Bir barış ortamı bulmak mümkün gözükmüyor gibi. Ama biz tabii ki dediğiniz gibi bir dini bayram nedeniyle, Kurban Bayramı, silahların kesinlikle bu süreç içerisinde kullanılmaması, devletin operasyonlarına son vermesi, PKK'nın benzer şekilde saldırı, misilleme, bu türden eylemlerine son vermesi ve en azından seçime doğru giderken böyle bir çatışmasızlık halinin oluşturulması son derece önemli. Öbür türlüsü yani seçim nasıl yapılacak? Yapılacak bu seçim gerçekten bir demokratik, adil, eşit koşullarda bir seçim olmayacak. Şimdi özel güvenlik bölgeleri ilan ediliyor. Cizre'de, işte kimi yerlerde halkın oy kullanma sandıkları, yerleri değiştiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu, bağımsız özel bir yapı dense de sonuç itibariyle siyasi iktidarın güdümü, kararları, siyasi iradesi çerçevesinde hareket ediyor. Yani bu koşullarda zaten ülkemizde seçimler her zaman antidemokratikti. Çok daha yaralı bereli ve çok daha halkın iradesi sakatlanmış bir şekilde gidilecek. İşte son günlerde konuşulan Kocaeli'ndeki seçmen sayısının artırılması. Yani 8 Haziran'dan itibaren Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi bir senaryoyu devreye soktular. Nerelerde oy kaybı var, nerelerde milletvekilliği eksilmiş, bu iller Batı olsun, Kürt illeri olsun, buralarda nasıl yeniden güç kazanacaklar, bunu devlet imkanlarıyla, devletin zor gücüyle bunu yeniden devreye sokup oradan bir sonuç almaya çalışıyorlar. Oradan AKP'yi tek başına iktidar yapacak, hükümet olacak bir güce kavuşturmak ve bunun arkasından da bir fiili başkanlık sistemini getirecek bir, yani her şeyin saraydan yönlendirildiği, devletin buna göre yeniden organize edildiği, reorganize edildiği bir yaklaşım var. Bu yaklaşım olduğu sürece sandık iradesini milli irade diye ilan edip sandık iradesi sonuçlarını ortaya çıktığında kabul etmeyen bir yaklaşımla bu ülkede hani silahlar sussa bile gerçek anlamda bir barış ve huzur olmayacaktır. O nedenle de yani röportajlarda da işçiler hep söylüyor, AKP'den kurtulunmadıkça bu ülkede huzura kavuşmak mümkün gözükmüyor.
Levent Tüzel'i Amerika'nın Sesi'ne yaptığı değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Sayın Tüzel.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.